Ayrım 25, sayfa 321. 12. 1924 Anayasası. Daha ileride İsmet Paşa'nın ve İsmet Paşa iktidarının bilhassa iktisadi siyaset alanında işlerinin muhasebesini yapmak zorundayız. Çünkü bir hükümet adamı olarak onun harekat ve icraatını asıl bu alanda değerlendirmek icap edecektir. Ama bunun için de onun imkan ve hareket sahası nihayet devletin yapısı ve müesseseleriyle sınırlanmış olacağına göre şimdi bu kitapta da Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, sayfa 180-185. Ve kısaca bu devlet yapısı ve nizamı üstünde durmak mecburiyetini hissediyoruz. Çünkü devletin nizamı ve bu nizamın çağın özellikleri içinde iktisadi bakımdan yapısı adlandırılmadıkça bir başvekilin ve iktidarının icraatını yeterliği veya yetersizlikleriyle gereği gibi değerlendirmek elbette ki mümkün olmayacaktır. Bu sebeple ve evvela tetkik konumuz olan devrin anayasa karakteristiklerine kısaca göz atmalıyız. Cumhuriyetin ilanından sonra yeni rejimin yapısı artık şekillenmişti. Şimdi önderlerin en önemli işi yeni devleti bir anayasa, teşkilatı esasiye temeli üzerine oturtmaktı. Öyle bir anayasa ki hem inkılabın o güne kadarki fütühatını korusun, hem rejimin gelecekteki gelişmelerini sağlayacak müesseselere getirsin. Yani toplumun yeni yapısını örecek prensipleri içine alsın. Yoksa yalnız elde edilen fütühatla yetinilir ve artık inkılap bitti diye Batı kanunlarından aktarılmış klasik bir anayasa düzeni içine kapanılırsa, yeni Türkiye'nin inkılapçı dinamizmi bürokratik bir devlet mekanizması içinde pek çabuk kısırlaşır, donabilirdi. Çünkü gerçi İstiklal Savaşı kazanılmıştı. Rejim şekillenmişti ama milli kurtuluş mücadelesi henüz bitmemişti. Çünkü eski bir yarı sömürge, çağdaş manada bütün iktisadi tesislerden yoksun, ilkel, sermayesiz, vasıtasız, yardımsız bir ülke olan Türkiye'nin çağdaş medeniyet ve çağdaş dünya ekonomisi içinde yer alabilmesi için kendi şartlarına ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen usullere ve müesseselere ihtiyaç vardı. Yani askeri bir seferberliğin ardından iktisadi bir seferberliğin gelmesi gerekiyordu. Bütün temel müesseselerinin yeni anayasada yer alması lazımdı. Kısacası memleketin hem tabii kaynakları hem insan gücü hızla ve emniyetle uyandırılmalıydı. Yoksa harp meydanlarında kazanılanlar iktisat meydanında yitirilebilirdi. İşte 1924 anayasasının bu açıdan değerlendirmeye çalıştığımız zaman esaslı bazı yetersizlikler, hatta bir inkılap hareketinin hızı ve dinamizmi ile esaslı çelişmeler içinde görmemek kabil değildir. Kısacası yeni Türkiye klasik şekilleriyle bir 19. yüzyıl demokrasisinin değil, 20. yüzyılın yeni ve örnek bir hadisesi olan Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin kendine mahsus, planlı, güdümlü fakat milli ve özgür devlet şeklini vermeliydi. Yeni anayasa çalışmalarına Cumhuriyet'in ilanından sonra hemen başlandı. Büyük Millet Meclisi Devleti'nin gerçi 21.1921 tarih ve 85 kanun numaralı 24 maddelik bir teşkilat-ı esasiye kanunu vardı. Bu kanunu esas olan tasarıyı Mustafa Kemal daha 1920'de ve Halkçılık Programı adı altında meclise sunmuştu. Tasarı elbette ki zamanının eğilimlerinden ilham alıyordu. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir prensibini bu Halkçılık Programı ile inkılabın da temel prensibi oldu. 29 Ekim 1923 tarih ve 364 sayılı kanunla bazı maddeleri değiştirilen bu kanun, 1924 Anayasası'na kadar memleketin teşkilatı esasiye kanunu olarak yürürlükte kaldı. 20 Nisan 1940-1924 tarih ve 491 sayılı teşkilatı esasiye kanunu 105 maddeden meydana gelmiştir. Bunun ilk 8 maddesi kanun metninde ahkam-ı esasiye yani esas hükümler olarak yer alır. Bu maddelerin birincisine göre Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. İkinci maddeye göre Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir. Dili Türkçe ve makarı Ankara şehridir. Üçüncü maddeye göre de hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Diğer esas maddeler teşrii, icraiyi ve kazai yetkileri tesis eder. 924 Anayasası'nın bundan sonraki maddeleri ise meclisin işleyişi. Madde 9-30. İcra vazifeleri. Madde 31-52. Yargı kuvveti. Madde 53-60. Yüce Divan. Madde 61-67. Hukuku amme. Madde 68-88 kısımlarını içine alır. Geri kalan maddeler idari ve mali hususları temel hükümlere bağlar. Daha ziyade klasik anayasa kanunlarından aktarılan durmuş oturmuş yani yerleşmiş bir demokrasi nizamı için gerekli esasları içine alan bu kanun bir inkılap kanunu esasiyesi değildi. Türkiye daha nice inkılaplara muhtaçtı. Çünkü inkılap başlamış ama henüz bitmemişti. Hele iktisadi karakteri itibariyle yeni anayasa tamamen liberal bir yapıya malikti. Halbuki bu kanunun yapıldığı sırada dünya artık parçalanmıştı. Batıda liberalizm buhranlarını yaşıyordu. Doğuda sosyalizm devletleşmişti. Türkiye'nin verdiği milli kurtuluş misali ile de dünyanın bütün sömürge ve yarı sömürgeleri için artık kurtuluş çanları çalacaktı. Yeni Türkiye, işte bu parçalanmış dünyada sömürgecilik nizamını esasından ve kesin olarak reddeden, ona karşı olan, siyaseten ve iktisaden bağımsız yeni bir devlet tipinin, iktisadi ideolojisinin prensiplerini verecekti. Müesseselerini getirecekti. İşte bu olamadı. Bu neticede, bizzat kanun yapanların inkılap anlayışları ve görüş ufukları elbette müessir olmuştur. Bunlar inkılabın yapılmış, hatta bitmiş olduğu gibi bir değerlendirme içindeydiler. Mesela kanun sözcüsü ve mazbata muharriri Celal Nuri Bey, gazeteci, Gelibolu mebusu, kanunu takdim ederken şöyle konuşuyordu. İddia edebilirim ki bizim inkılabımız pek hızlı, pek sağlam, pek canlı, hatta Fransız inkılabından daha çabuk olmuştur. Fransa inkılabı 1871'de son bulmuştur. 1789'da başlamıştır, 82 senede olmuştur. Bizde ise arz ettiğim bu tekamül safhası 3-5 senelik bir devrim muhassalasıdır. Fakat acaba bu görüş doğru muydu? İnkılap sona ermiş miydi? İnkılap son sözünü söylemiş, vereceğini vermiş miydi? İşte bu 1924 anayasasını düzenleyen ve sunanların bu noktada olumlu bir seziş ve anlayışları yoktu. Onlar adeta çıktıkları yolda ufuklarının sonuna varmış, hedeflerine ulaşmış gibi rahat bir ruh hali içindeydiler. Bunda aşağıdaki faktörler de rol oynadı. Örnek yoktu. Yeni Türkiye, yeni anayasasını düzenlerken daha yukarıda belirttiğimiz şartlara ve zorunluluklara uygun prensip ve müesseseleri seçip bunları anayasasında ifade edebilmesi için ortada bir örnek yoktu. Çünkü Gazi'nin de 923 İzmir İktisat Kongresi'nde tarif ettiği gibi o güne kadar bir sömürge yahut bir yarı sömürge olan Türkiye, Birinci Dünya Harbi sonunda Milli İstiklal Savaşı'nı vermiş ve bir milli kurtuluş hareketine girmiş ilk ve tek memleketti. Bu hareketin kanunlarını, prensiplerini ve müesseselerini de ister istemez kendisi aramak, bulmak ve düzenlemek zorundaydı. Yani yeni Türkiye'nin önünde sosyal ve iktisadi nizamına şekil verecek prensip ve müesseseleri alıp anayasasına aktaracağı herhangi bir örnek yoktu. Üç dünya. Çünkü o günlerde dünya üç parçaya bölünmüştü. Bu parçaların birincisi kapitalist alem denilen metropollerdi. Yani sermayesini yaratmış, kaynaklarını işletmiş, iş ve ihtisas gücünü harekete getirmiş Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleriydi. Sonra ikinci bir dünya vardı. Bu da sömürge ve yarı sömürgelerin büyük, yaygın, kalabalık ama aç, esir dünyasıydı. Bu dünya tamamen ve kayıtsız şartsız metropollerin, yani zengin ve sanayici ülkelerin emrinde, hakimiyetinde, esaretindeydi. Bu ikinci dünya, birinci dünyanın pekiydi. Bir de üçüncü bir dünya beliriyordu. Bu da 1917'den sonra bir ihtilal ile, ihtilacı sosyalizm nizam ve metotları ile komünizme ulaşmak yoluna giren, yani dünya tarihinde o güne kadar eşi görülmemiş derecede kökten bir tasfiye ve yeniden düzenleme ile kendi nizamını yaratmak yolunu seçen Sovyetler Birliği ülkesiydi. İşte bugünlerde metropoller ve sömürge, yarı sömürgeler alemiyle Sovyetler nizamı yanında hacmi bakımından küçük ama verdiği misalle yarınki dünya içinde yön tayin edici bir mana taşıyan yeni Türkiye doğuyordu. Anadolu ve Trakya karasında ancak 700 bin kilometrekareyi biraz aşkın bir ülke ve ancak 12 milyon kadar nüfus. Yarı aç, harap, yolsuz, sermayesiz, sanayisiz ve ziraati ilk çağ seviyesinde bir Türkiye. Ama ne var ki bu küçük ülke ne Batı manasında bir kapitalist nizama heves edebilirdi? Çünkü Batı kapitalizmini besleyen sömürge, yarı sömürgeleri yoktu. Onların ellerinden tuttukları sanayiden, maliye cihazından ve ihtisas gücünden mahrumdu. Ne de kendini Sovyetler Birliği'nin kaderine bağlayabilirdi. O halde kendine bir kalkınma ve düzenleme yolu bulmalıydı. Kendi kaynaklarını sömürge ve yarı sömürge olmadan işletmek, kendi iş ve ihtisas gücünü pek veya uydu olmadan yaratmak için hızlı, zorlu, müdahaleli ve topyekün bir çalışma düzeni lazımdı. Bütün dünya ile özgür şartlar içinde işbirliği yaparak sermaye ve ihtisas cebine çalışmak ama hür, bağımsız ve anti-emperyalist bir nizam kurmak zorundaydı. İşte bu topyekün, hedefli, müdahaleli kalkınmanın prensip ve müesseseleri 1924 Anayasası'nda yer almalıydı. Ama bugün her bağımsızlığa kavuşan ülkenin kendi şartlarına göre kolayca benimseyebildiği ve anayasalarını ifadelerini bulan ülkeler o zaman mevcut değildi. Bu sebeple de 1924 Anayasası, Cumhuriyet, Milli Hakimiyet gibi bir iki kurucu ülke dışında tamamen harcalem ve aktarma maddelerle yarı ölü ve yapısı itibariyle liberal bir anayasa olarak doğdu. Gerçi çok daha sonraları İsmet Paşa Sivas Nutku'nda liberalizm nazariyatı bu memleketin güç anlayacağı bir şeydir demiştir. Ama bu sözleri söylendiği sırada dahi milli ekonomi kendine has bir nitelikte sistemlendirilmemişti. Ondan sonra da liberalizm çabaları iktisadi siyasetten gereği gibi silinememiştir. Öyle sanıyoruz ki Türkiye'nin hatta bugüne kadar gelen iktisadi ve sosyal zaafları, daha doğrusu buhranı 1924 Anayasası ile başlar. Bugünkü Türkiye'nin oligarşik düzeni sınıfların liberal ülkelerde olduğu gibi karşılıklı güçler halinde gelişip sınıflar kavgası için keskin şartların belirmesi, toplum içindeki çatışmaları toplum yararına yöneltmek ve düzenlemek yerine milli siyaset demagogların hakim olmaları çabaları ve siyasi verimsizlik 1924 Anayasası'nın getirdiği liberal temellerden beslenmektedir. Bu niçin böyle oldu? Sebepleri birkaç ana konuda özetleyebiliriz. A. Aydınlar. Bu durumu İsmet Paşa'nın iktidarının şu veya bu şekildeki yetersizliğinden ziyade dış ve iç genel şartların ışığında değerlendirmeliyiz. Bunlardan örneksizlik bahsine daha önce değinmiştik. Şimdi de kısaca aydın kadro üzerinde duralım. Türk inkılabının bir doktrin inkılabı olmadığı doğrudur. Ama bu inkılap bir inkılaba fikir temeli olabilecek ve bu inkılabın özel tarih şartlarından gelen fikir unsurlarını kendi bünyesinde taşımaktaydı. Gazi'ye göre Halk Partisi programın doktrinlere bağlamak, inkılabı dondurmak olurdu. İkinci Dünya Harbi'nden sonra bağımsızlığını elde eden eski sömürge ve yarı sömürgelerin, mesela Çin, Endonezya, Hindistan, Mısır, Cezayir, hatta Siyah Afrika ve Latin Amerika ülkeleri, şimdi kendilerine özgü bir iktisadi ve sosyal nizam arayarak emperyalizm ve kapitalizme karşı bir üçüncü dünya olarak kurmaya çalışırlar. Çünkü bunlar artık Birinci Dünya Harbi sonrasının henüz belirsiz, henüz olgunlaşmamış şartları içinde değildirler. Zamanımızın gerek doğuda gerek batıda artık açığa vurmuş sosyal mücadele ve sosyal devlet ilkeleri içinde hayata atılmışlardır. Önderler buldular. Kendilerinden bir şey feda etmeden hem batıya hem doğuya karşı hem siyasi hem iktisadi egemenliklerini korumak mücadelelerini geliştiriyorlar. Fakat Mustafa Kemal zamanında Milli Kurtuluş Hareketi bir örnek olarak başarılmış ama bu hareketin ideolojisi henüz işlenmemişti. Mustafa Kemal bu hareketin anti-emperyalizm, anti-kapitalizm, milli hakimiyet, devletçilik, halkçılık, laiklik, hele inkılapçılık gibi asli niteliklerini açık olarak ortaya atmış olmakla beraber bunların ilmi bir dünya görüşü haline getirmesini de tabii ondan bekleyemezdik. Bu iş onun zamanındaki ve ondan sonra gelen aydınların işiydi ve hala da bugünkü neslin başarılmamış bir görevi olarak kalmaktadır. Evet, Türk inkılabının bir doktrin hareketi olarak doğmadığı gerçektir. Fakat her inkılabının bir fikir temeli olduğu ve bu fikir temelinin inkılabın akışı içinde aydınlar tarafından prensipleştirilmesi de tabiidir. Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin de Türk aydınlarınca fikir ve prensipler bakımından işlenmesi zaruriydi. Bu yapılamamıştır. Bunun sebebini Türk aydınının çağdaş problemler ve dünya görüşü alanlarındaki hazırsızlığında aramak gerekir. Çünkü bu aydınların hayata atıldığı meşrutiyet öncesi yıllarında Avrupa ve Batı kültürü Türkler için yasak ve kapalıydı. İstanbul Üniversitesi bile ancak 1902'de kuruldu ve bir üniversite niteliğinden daima yoksun kaldı. Meşrutiyet yıllarında ise harpler, karışıklıklar içinde mesela Yökalp ufkundan daha ileri görüşlere ulaşan Türk aydınları yok gibiydi. Bir de bir ki o zaman mesela bir Abdullah Cevdet garpçılığı bile çoğunluk tarafından yadırganıyordu. Ankara kendi elemanlarını bu aydın kadrodan aldı. Hülasa Türk inkılabı kendi yorumcu nazariyecilerini bulamadı. 1924'te iş başında olan aydınlar Milli Kurtuluş Hareketi'ni ve inkılabı basit bir demokrasi çabası, bir parlamentoculuk olarak aldılar. İsmet Paşa da nihayet bu aydınlardan biriydi. Gazi Mustafa Kemal'in sözlerindeki işaretler de daha ziyade heyecan verici ilhamlar gibi görüldü ve işlenmedi. Kısacası bugün elimizde bulunan 1923-1930 devri siyasi edebiyatında çağın ve Türkiye'nin içinde yaşadığı hareketin tarihi değerini yansıtan fikir araştırmaları yolunda eserler ve belgeler yoktur. B. Kadrosuzluk. Acaba bu neden böyle olmuştur? Şimdi kısaca bu sorunun da cevabını aramalıyız. Mustafa Kemal, milli mücadeleye hazır ve tecrübeli bir askeri kadroyla başlayabildi. Daha 30 yaşlarında meydan muharebelerine katılmış genç kumandanlar, daha 19-20 yaşlarında harp sahnelerine atılmış, harpler içinde pişmiş subaylar, yedek subaylar kadrosu, bu mücadele için en az kolaylıkla seferber edilebilmiştir. Gene milli mücadeleye Mustafa Kemal elde bulunan iş hizmet arayan bir idare kadrosu ile girdi. Valiler, mutasarrıflar, kaymakamlar, daha aşağıya doğru bir memurlar kadrosu ve bunların yanında hakimler, müdde-i umumiler, sorgu yargıçları, mahkeme katipleri ile bir adliye cihazı, bir marif cihazı hizmete hazırdı. Çünkü Türkiye eski bir devletti ve imparatorluk Mustafa Kemal'e bu kadroları hazır olarak devrediyordu. Sonra ne kadar dar bir sayı içinde olsa da gazeteciler, yazarlar, 19. yüzyıl öncülerine göre yetişmiş hukukçular, üniversite bilginleriyle avukat, doktor, hatta mühendis gibi serbest veya devlete bağıntılı elemanlar da mücadele cephesinde ve Büyük Millet Meclisi'nde yer alıyordu. Bütün bunlar İsmet Paşa iktidarının hükümet cihazında da hazır unsurlardılar. Ama doktrin tefsircileri, tarih ve felsefe nazariyecileri, çağdaş akımları ve eğilimleri izleyen ve yorumlayan aydınlarla iktisatçılar, banka teşkilatçıları, kurucu ve inşacı bir ihtirasa ulaşmış mühendisler, jeologlar, hesap ve plan düzenleyicileri, yol, maden, ziraat teşkilatçıları, hülasa iş ve inşa alanında dünyanın gidişini kavramış aktif, dinamik bir kadrodan devlet ve bunun idarecileri mahrumdu. Gene tekrar edeceğiz ki eski imparatorluk bir yarı sömürgeydi. Bir yarı sömürge ise bu elemanları yaratmaz, onları besleyemez, onlara iş veremezdi. Gerçi buna rağmen yeni devlet, mesela demiryollar alanında mevcut pek az sayıda teknik adamlarını seferber ederek bazı teknik ve sermaye adamlarıyla eşit şartlar içinde işbirliği yapabildi. Bunda muvaffak oldu. Fakat bu tek misal olarak kaldı. Ama bu şunu da gösterdi ki eğer 1924 Anayasası devlet nizamını plan, milli gücün seferberliği, devlet maliyesi, sanayi, elektrifikasyon gibi iş ve inşa alanlarında devlet örgütlenmelerini harekete getirecek şekilde muhtevalandırılsaydı, yeni Türkiye elbette ki Milli Kurtuluş Hareketi'ne uygun ayrı bir iktisadi nizamı da yaratabilirdi. İşte bu olmadı ve bunun etkilerini Türkiye bugün olduğu gibi herhalde ileride hissedecektir. C. Bu neticenin bir sorumlusu var mıdır? Hem evet hem hayır. Evet, çünkü bunun sorumlusu o günkü Türk aydınının evvelce değindiğimiz dünya görüşü yetersizliğidir. Ama bunun da sebepleri daha önce belirtilmiştir. Yani asıl sebepler o günlerin değil, o günlerden önceki imparatorluk nizamının geri kalmışlığı, 18. yüzyılın müşterilediği fikirlere, 19. yüzyılda gelişen sanayi inkılabına, orta sınıf gelişmelerine, felsefi ve çağdaş bir dünya görüşüne yabancı kalışı, milli olmayışı ve kendini Türk halkının yaşadığı topraklar dışında maceralara vererek bizzat Türk halkının hayati potansiyelini eritmiş olmasıdır. Bir özlem, iktisat devleti. Yeni Türkiye devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye devleti iktisadi bir devlet olacaktır. Gazi Mustafa Kemal, 19.1.923. 13. İktisat devleti anlamı. Demokratik düzen içinde bir iktisat devletinin çağımızda misali yoktur. Çünkü en müsamahalı manası ile de alsak, iktisat devletini toplum içindeki iktisadi ilişkilerin toplum yararına ve devlet ileri düzenlediği bir devlet nizamına varırız. Yani bu devlet, 1924 Anayasamızda da damgasını vuran, bırak yapsın, bırak geçsin prensibiyle ifade edilince, liberal devletin en azdan zıddı ve karşıtı olacaktır. Hatta bu nizamı topyekun bir sosyalizm olarak almayıp, Batı anlamında radikal sosyalist bir karnıma ekonomi düzeni olarak alsak bile bu devlet iktisadi ilişkilerin devletçe kontrol edildiği bir sosyal devlet olacaktır. Hülasa bu devletin en azdan liberal olmayan yani liberalizme karşı bir devlet olması gerekecektir. Yeni devletin kuruluş yıllarında Gazi ve İsmet Paşalar iktisat anlamına, iktisat düzenine ve iktisadi devlet fikrine karşı bir ruhi eğilim göstermişlerdir. Mustafa Kemal'in bu ilgisi ve eğilimi onun en azdan 1921'den beri izlenilebilecek olan çeşitli beyanlarında yer alır. Bunlardan mesela şu parçaları verelim. Türk milletinin hayatı ile yükselişi ile doğrudan doğruya ilgili ve bağıntılı olan milletin iktisadiyatıdır. Türk tarihi incelenirse bütün yükseliş ve çöküş sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Devrimiz tamamen bir iktisat devrinden başka bir şey değildir. Bence halk devri, iktisat devri anlayışıyla ifade edilir. Nihayet bu sözlere, bu bahse girerken kullandığımız şu ilgi çekici sözlerini de katabiliriz. Yeni Türkiye Devleti, cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti, bir iktisat devleti olacaktır. Buna benzer cümleleri, sözleri onun nutuklarında daha da bulabiliriz. Bu sözlerde çağdaş, realist bir çağ ve tarih anlayışının sezgileri vardır. İsmet Paşa da aynı şekilde konuşmuştur. İktisadiyat devleti, devlet de iktisadiyatı tamamlar. Yüksek gayemiz, iktisadi devlet idaresini hızla meydana getirmek için çareler, vasıtalar aramaktır. 1 Mart 1928. Hülasa, hangi nizam içinde olursa olsun, devlet bir sosyal müessese ve iktisadi ilişkilerde, sosyal ilişkiler demek olduğu için, devleti iktisadi olmak vasfından ayıramayız. Esir ve köle emeğine dayanan eski Mısır'dan, eski Roma'dan, toprağa bağlı köylüler, serf, ve kayıtlanmış şehir loncaları üstünde kurulu aristokrat Orta Çağ Derebeyliği devletlerinin de birer iktisadi iskeleti vardır. Ama çağdaş manada iktisat devleti deyince bundan ancak düzenli bir devlet ekonomisi anlanabilir, mesela sosyalist devlet gibi. yeni devleti kuranların bu devlet ve toplum anlayışına hatta sınıfsız cemiyet özlemleri de katılmıştır. Mesela 7 Şubat 1923'te Gazi kuracağı Halk Partisi hakkında şöyle konuştu. Başka memleketlerde partilerin sınıf menfaatlerini muhafaza için kurulduğunu ve bizde güya ayrı ayrı sınıflar varmış gibi kurulan partiler yüzünden malum olan acıklı neticelere şahit olduğumuzu ve halbuki Halk Partisi dediğimiz zaman bunun içinde vatandaşların bir kısmı değil bütün milletin dahil olacağını belirtti. Gazi aynı nutkunda muhtelif mesleklere mensup olanlarının menfaatlerinin bir olduğunu, bunları sınıflara ayırmak imkanı bulunmadığını ve hepsinin halktan ibaret olduğunu ifade etti. Aynı yıl kabul edilen parti nizamnamesinde de halk mevhumunun herhangi bir sınıfa münhasır olmadığı ve halkçıların hiçbir aile, hiçbir sınıf, hiçbir cemaat ve hiçbir ferde imtiyaz tanımadıkları kayıtları da vardır. Daha sonraları mesela 10 Mayıs 1931'de toplanan 3. kongre ile 9 Mayıs 1935'te toplanan 4. kongrede sınıfsızlık konusunda çok daha açık ve ileri görüşler açıklanacaktı. Fakat sınıflaşmama ve sınıfsızlık bir özlem veya düşünce değildir. Bir ideoloji ve o yolda bir müesseseleşme demektir. Yeni devletin anayasasında 1924 Anayasası bu hedefi ifade eden yani hiç değilse ana iktisadi ilişkileri devlet eliyle düzenlemeyi gerektiren kayıtlar, maddeler bulunmuyordu. Bu takdirde ise yeni devletin anayasanın yapısına uyularak klasik bir idare devleti, bürokratik devlet, ekonomik karakter bakımından da liberal devlet olarak gelişmesi mukadderdi. Nitekim öyle oldu. Gerçi Başvekil İsmet Paşa bir gün gelecek ve liberalizm nazariyatı bu memleketin güç anlayacağı bir şeydir diyecektir ama onun Sivas'ta Anadolu bozkırını haykırdığı bu sözler bu bozkırın boşluğunda dağılıp gidecektir. Yani bütün 1923-1930 devresince hatta daha sonra da devletin iktisadi politikasına hakim olan liberal karakteri değiştiremeyecektir. Bu arada ve köklü bir mevzuat temeline dayanmayan devletçilik tecrübelerini ise ileride temas edeceğiz. Kaldı ki 1923 sonrası devresinde bu konuda hatta kendi kendimizi şöyle sorabiliriz. Yeni devleti kuranlar Milli Kurtuluş Hareketi'nin tarihi özelliklerine uygun bir iktisat devleti kuramadıklarına göre acaba ve mesela bir devlet sosyalizmi kurabilirler miydi? Bu soruya herhalde olumlu cevap bulamayız. Konu üzerinde buraya kadar belki biraz fazla duruşumuzun sebebi İsmet Paşa'nın şimdi ele alacağımız iktisadi çabalarının başarı veya başarısızlıklarının temel faktörlerini daha doğru değerlendirebilmek içindi. Çünkü bu alandaki iktisadi siyaseti bu siyaseti temel olan ekonomik prensiplerden, bunlarla ilgili imkan ve faktörlerden ve nihayet bütün bunlara şeklini ve yönünü veren devletin hukuki yapısından ayıramadık. Şimdi konumuza İsmet Paşa ve iktidarının iktisadi siyaset alanındaki icraatı ve karşılaşılan meseleleri ele alarak devam edebiliriz.